Ayrım 14. Kötü Yol. Orhan Kemal. Sayfa 183. Pencereden baktı. Soyundu. Gece lambasını yakıp yatağına girdi. Girdi ama gene ağabey. Bir gün herhangi bir yerde karşılaşacak olurlarsa ne cevap verecekti? Annesi. Annesi ya. Acaba o da ağabeyiyle birlikte mi gelmişti İstanbul'a? Heyecanlandı. Olabilirdi. Çamaşırcılıksa burada da vardı. Hem de daha fazlası. Çok daha fazla parayla. Ne zaman uykuya geçtiğinin farkına bile varmadı. Günler, sonra haftalar geçti. İhsan'la Nermin'in aşkları gün geçtikçe ilerliyor, gün geçtikçe ateş bacayı biraz daha sarıyordu. Sık sık buluşuyor, İstanbul'un gerçekten güzel manzaraları içinde masum ama tatlı tatlı sevişiyorlardı. Bu arada gelecek mutlu günleri üzerine de bol bol konuşuyorlardı. Gideceklerdi günün birinde buralardan. Tepeleri dumanlı dağların arasındaki köye gidecekler, büyük şehirlerin zehirlenmiş havasından kurtulacaklardı. Nermin'in annesini de alacaklardı birlikte. Bunu kafasına takan kadın içinde ideal olmuştu o köy. Kocasına ihanetinin cezasını fazlasıyla çekmiş bu kadın, gece gündüz dua ediyor, kızıyla deli gibi sevişen adamın kız kardeşini bir an önce bulması için yalvarıyordu. Şayet bulursa bir gün dört kişi trene atlayıp savuşacaklardı. İhsan'ın hasretle anlattığı gibi iki günlük tren yolculuğundan sonra mor dağlarla çevrili küçücük dağ istasyonunda inecekler, eşek ya da katırlarla yollarına koyulacaklar, birkaç saat sonra da gönüllerinde alev alev yanan köye varacaklardı. Nermin, giderken üvey babamı da çetesini de polise haber verelim diyordu. Vermeyecek olursak ne yapar yapar bizi bulur, ondan sonrasını düşünmek bile istemiyorum. Annesi de aynı kanıdaydı ama şimdilik bunu aklından geçirmek bile istemiyor, korkuyordu. Hatta kızının pervasızca atıp tutmalarını hiç beğenmiyor, o konuşurken kadıncağız bir duyanın olabileceği korkusuyla çevresini kontrol ediyordu. Allah aşkına yavaş söyle Nermin. Bütün mesele İhsan'ın kız kardeşini bulmasındaydı. O gece de başka geceler gibi elleri pantolon ceplerinde Taksim'e doğru ağır ağır yürüyordu. Aklına sigara içmek geldi. Pantolon cebinden çıkardığı birinci paketinden bir sigara yaktı. Dehşetli bir sıkıntı vardı içinde. Ne olacaktı bunun sonu? Kız kardeşini ne zaman, nerede, ne halde bulacaktı? Reşat ile beraber miydi? Yoksa Hergele başından atıp kızın kötü yola düşmesine mi sebep olmuştu? Kötü yol. Aklından abanoz, yüksek kaldırım genel evleri geçti, titredi. Şayet böyle bir şeyle karşılaşırsa ne yapardı? Çekip vurur muydu kızı? Vurdu, neyi çözümleyecekti bu? Kardeşinin felaketine sebep olan adamın kılına bile dokunamayacak. Bütün suçu etekleri biraz havalı, kanı biraz aşırı oynak. Ağzı süt kokan bir kızcağızı. Hayır, hayır diye geçirdi. Öldüremem onu. Ne kadar kötü olursa olsun öldüremem. Annem bana öldür diye değil, arasın, bulsun, kanadının altına alsın diye vasiyet etmiş. Öldüremem. Sigarasından aldığı ağız dolusu dumanı havaya sıkıntıyla üfledi. İstiklal Caddesi gene hayli kalabalıktı. Dolmuşlar, taksiler, tramvay, otobüsler. Tramvaylar tellerde mavi şimşekler çaktırıyorlardı. Bakıyor, görmüyordu bütün bunları. Zihni kız kardeşinde, hep kız kardeşindeydi. Bulmalıydı onu, bulacaktı. Taksim'e kadar uzandı, durdu. Atatürk Anıtı, daha gerilerde İnönü gezisi, renk renk tuvaletleriyle bir taksi dolusu bar kızı geçti önünden. Bu ona gene kız kardeşini, kız kardeşinin bara düşmüş olup olmayacağını hatırlattı. Fakat ihtimal vermedi. Kim bilir, belki de bara yahut genel eve düşmemişti de metres gitmişti birisiyle. Metres. Yüzü nefretle buruştu. Metresliğin genel ev kadınlığından pek de farklı yanı var mıydı? Onca metres, bar kızı, dansöz hemen hemen aynı şeylerdi. Peki ne o, ne bu, ne de şu? Bu kız namuslu birisiyle Allah'ın emri, peygamberin kavli üzere evlenmiş olamaz mıydı? Birden ferahladı. Niçin olmasın? Pekala da olabilirdi. Evlenir, aklını başına toplar, Evi, evinin tencere, sahanlarıyla meşgul, hanım hanımcık bir kadın olurdu pekala. Hani böyle oluverse. İçinde sanki bir lamba kısıldı. Nerede? Böyle bir şey olsa neden mektupla bildirmesin? Ama bu fikrinden çabuk caydı. Bildirmediğini nereden çıkarıyor? Belki de memlekete annesini sağ bilerek bildirmiş olabilirdi. Sigarasından üst üste duman aldı. Solundaki yarı karanlık sokakta birden tokatlanan bir kadın çığlığı. Ay, imdat, imdat! Önce zınk durdu. Sonra elindeki sigarayı atıp sokağa kurşun gibi daldı. Bu yarı karanlık sokak aşağıdaki Tarlabaşı Caddesi'ne hafif bir meyille inen ara sokaklardan biriydi. Bacaklarının olanca gücüyle koşmaya başladı. Ardında da başka koşanlar. Pencerelerde hemen başlar belirmişti. İmdat! Namussuz alçak! İmdat! Dolu dizgin koşmakta olan İhsan'ın içinde tuhaf bir ürperme oldu. Bu ses, bu acı acı haykıran ses, yabancı değil dese, dese ama kim, ne, kimin sesi olabilirdi? İmdat! İmdat! Kapısında maskelenmiş pembe, mavi, sarı ışıkların hafifçe yandığı bir pavyon önündeydi dövülen kadın. İhsan hızla gitti, soluk soluğa durdu. Başkalarıyla birlikte araya girecekti ağlayan, haykıran kadının sesi. ''Abiciğim, abiciğim, canım abiciğim, kurtar beni!'' Ne? Nurhan mıydı bu? Kız kardeşi ha? Şimşek hızıyla adama baktı, gördü. Onu gökte ararken yerde bulmuştu. Üzerine bir atmaca gibi atladı, bir yumruk, bir yumruk daha. ''Rezil! İhsan!'' ''Evet, evet, benim, eşoğlu eşek seni!'' Ama İhsan, bir dakika İhsan. İhsan'ın gözü dönmüştü. Ne söylenenleri duyuyor ne de çevreyi görüyordu. Beyazlar içindeki kız kardeşinin çığlıkları arasında eski arkadaşı Reşat'ın ağzını burnunu yumruklarıyla kırıyor, kan içinde bırakıyordu ki araya girenler... Reşat bir ara yakasını kurtarıp bacaklarının olanca hızıyla kaçmaya başladı. İhsan'ı kalabalık önlemeseydi yetişecek, onu o aylardır kin beslediği adamı belki de öldürecekti. Ama önlediler. Gidemedi. Bırakın, Allah aşkına bırakın. Çevre laf anlamıyordu. Yeter, tadında bırak delikanlı. Ağzını burnunu kırdın bütün. Yeter, öfkeyle kalkan zararla oturur. Fakat hırsını yenemiyordu. Ağlayarak anlatmaya başladı. Bilmiyorsunuz, ah bilmiyorsunuz. Gel buraya kız. Nurhan beyaz tuvaleti içinde titriyordu. Ağabeyine korkuyla sokuldu. Abicim, kıyma bana. Vallahi kandırdı beni. Billahi kandırdı. İhsan sertti. Gözyaşlarını iri yumruğunun tersiyle sildi. Bu benim kız kardeşim. Baştan çıkardı. Anasının dizinin dibinden alıp buralara getirdi. Bara düşürdü. Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Kalabalıkta hak veren homurtular. Allah Allah. Tuu. En yakın arkadaşıymış güya. Dünya azdı. Vallahi azdı. Arkadaş markadaş bu zamanda. Doğru. İhsan kardeşini bileğinden hınçla tutup çekerken bar sahibi Arap Osman hırsla geldi. İhsan'ın yolunu kesti. Karıyı nereye götürüyorsun be? İhsan durdu. Karı kim? O işte. Sana ne? Ben onun patronuyum. Ben de abiyim. Arap Osman bütün kopuk, bütün külhan beyliğine rağmen gerilemek zorunda kaldı. İhsan da fazla uzatmadı, kız kardeşini bileğinden çekerek tarla başına indirdi. Nerede oturuyorsun? Nurhan zangır zangır titreyerek bu cadde üzerindeki apartmanlarından birinde pansiyonerim dedi. Birisiyle mi yaşıyorsun? Hayır. Ya? Yalnızım, tek başıma. İyi ya, gidelim. Nurhan'ın pansiyonuna gelinceye kadar konuşmadılar. Pansiyondan girdiler. Nurhan alışkın elle düğmeyi buldu. Elektriği yaktı. Bol ışık İhsan'ın birden gözlerini kamaştırmıştı. Nurhan kapıyı yavaşça örterek kurbanlık koyun gibi ağabeyinin karşısına geçti. Artık dövse de, sövse de, bıçağını, tabancasını çekip vursa da razıydı. ''Bu halini beğeniyor musun?'' dedi. Nurhan, ağabeyinin ayaklarına kapanarak, ''Vur, öldür beni abi,'' dedi. ''Kanım sana helal olsun.'' İhsan ayağıyla itti. ''Seni Allah vurmuş kızım, ben ne diye elimi kana boyayayım?'' Kalk, kalk da konuşalım. Nuran ölümden kurtulmuştu. Ayağa kalktı, başı önünde ağabeyinin sorularına karşılık vermeye başladı. Bu halini beğeniyor musun? Diye tekrarladı İhsan. Hayır, dedi Nuran. Pişman mısın? Hem de nasıl? Memlekete dönmek ister misin? Anneme karşı yüzüm yok ki. İhsan'ın gırtlağına birden bir şeyler tıkandı. Annen, dedi. Annemiz. Zavallı anneciğim. Nuran telaşla ağabeyine baktı. Zavallı mı? Evet. Niçin? Senin yüzünden. Yoksa annem. Annem artık bir daha dönülmez yolculuğa çıktı. İftihar et. Senin yüzünden. Senin yüzünden kahpe. Nuran hıçkırıklar içinde sedire kapandı. Ölmüştü. Demek annesi. Hem de onun yüzünden. Şimdi ne yapacaktı? Bir insanın hem de insanların en iyisinin ölümüne sebep olmanın azabından nasıl kurtulacaktı? Ağlama, dedi İhsan. 3 gün önce, 5 gün sonra hepimizin gideceği yer orası. Fakat hayatı boyunca hep bizim için çalışıp didinmiş bir anneye evlatlık vazifemizin 1/1'ini yapamadan. Zavallı anneciğim, ah zavallı anneciğim benim. Geçti. Bundan sonra aklını başına topla da toplayacağım, göreceksin. Önce şu bar işi üst başını çıkart. Peki abicim. Gerçekten nefret ederek beyaz tuvaletini sırtından atıp valizine gitti. Memleketten getirdiği entarileri oradaydı. Onları birer hatıra olarak saklamak için elden çıkarmamıştı. Çeyrek saat içinde bar kızı konsomatrist jale gitmiş. Yerine sakin, uslu taşra kızı gelip oturmuştu. Ağabeyinin karşısında eskiden, çok eskiden olduğunca kardeş kardeş konuşuyordu. Demek beni kanadının altına almanı vasiyet etmiş. Evet, çok aradın mı beni? Çok. Ben bir gün sana rastladım. Nerede? Bizim pavyonda. Müteahhitin karısıyla gelmiştin. Hani maskeli bir dansöz çıkmıştı ya. Bendim işte o. İhsan kızdı. Niçin kendini göstermedin? Bana neden haber yollamadın? Nasıl yollayabiliyordum? Korkuyordum. Sahi müteahhitin karısı ne geziyor burada? İhsan bir sigara yaktı. Reşat'ı arıyor, dedi. Niçin? Kadını kafese sokup paralarını almış. Sonra da kocasına yalan atmış. Her şeyi uzun uzun anlattı. Nuran öyle iğrenmişti ki Reşat'tan. Benim onun için iğrenç demem neye yarar? O ne kadar alçak ruhlu, iğrençse ona aldananın da öyle olması lazım. Peki abi, müteahhitin karısı bir gün senin gibi karşılaşırsa, bilmiyorum ne olur. Arıyor demek, hem de nasıl. Abiciğim, söyle, beni affedecek misin? Bilmiyorum. Canım abiciğim, bu dünyada benim senden, senin benden başka kimimiz kaldı? Doğru ama sen kirlendin, kirlisin. Haklısın abi, fakat söz veriyorum, bundan sonra senin sözünden çıkmayacağım. Sen öl de, vallahi de, billahi de öleceğim. Ben öl demem. Yaşamanı, insan gibi namuslu yaşamanı istiyorum senden. Zaten memlekete gidecek değiliz artık. Nuran heyecanla, ya. Uzaklara, çok uzaklara. Neresi oralar? Dağlar arasında bir köy, şirin, şipşirin bir köy. Gidelim abi, sen nereye dersen ben de ardında. Yalnız gitmeyeceğiz. Bizden başkası da mı var, başkaları da? Kim onlar? Karımla kaynanam. Nuran ayağa fırladı. Karınla kaynana, burada mı bunlar? Evet. Beni onlarla tanıştırsana. Nermin de annesi de uykudaydılar. Hem de şoför Reşat'ın kanlı üst başı kırılmış ağzı burnuyla kendini apartmana atıp yedek anahtarlarla kapıyı açıp gizlendiği sıra. Elleri pantolon ceplerinde elektriği yakmadan köşeden köşeye gidip geliyor, uğursuz rastlantıyı düşünüyordu. Korktuğuna uğramıştı işte. Ne diye pavyona gitmiş, çirkef karıya rastlamıştı. Rastlaşmayacaklarını tahmin etmişti güya. Yarın akşamki iş için patronu Osman'dan talimat almaya gitmişti. Sahi, Nuran ne diye erken gelmişti, 2 saat önce. Belki de para lazım olmuştu. Fakat ölümden zor kurtarmıştı tatlı canını. Ne sert yumrukları vardı her gelenin. Çenesini yokladı. Sert, insafsız, değdiği yerden ses getiren yumruklar. Esnedi. Yaşaran gözlerini ellerinin tersiyle sildi. Bir sigara içse miydi acaba? Birden kafasında şimşek çaktı. Ulan dur be, dedi kendi kendine. Saat kaç? Fosforlu bilek saatine baktı. 11'i geçiyordu. Yeni akşam sayılırdı daha. Elinin yüzünün, üstünün başının kanına gelince. Adam sen de, diye geçirdi. Karı yabancı mı? Kavga ettim derim. Hazır elimi yüzümü yıkarım. 1-2 saat sonra çıkarım yukarı. Kayyolanın altından ip kangalını aldı. Pencereye sıkıca bağladı her zamanki gibi. Böyle yapıyordu. İpi pencereye bağlıyor, aşağıya sarkıp kadının balkonuna iniyor, balkondan içeri. Hiç vakit geçirmedi. Her zamanki gibi alt katın balkonuna sarktı. 2 dakika sonra ayakları sarışın Semra'nın balkonuna değdi. İpi öylece bırakıp balkon kapısına gitti. Aralıktı. Semra bu kapıyı sırf Reşat istediği saat, istediği anda genç kadının yanına gelebilmesi için aralık bırakıyordu. Mutfağa girdi. Mutfağın karmakarışık yiyecek kokusu birden açlığını hatırlattı. Sahi, Semra'nın yiyecek bir şeyleri var mıydı acaba? Elektriği yaktı. Tel dolap, tel dolapta bir takım tabaklar. Tabaklarda zeytinyağlı yaprak dolması, beyaz peynir, bir köşede yoğurt, kocaman bir kaşar peyniri. Rakının yerini biliyordu. Gitti, açtı dolabı. Tamam. Kocaman bir yeni rakı şişesi, yarısı içilmiş. Önceki akşam aldırmıştı kadını. Yarısını birlikte içmişler, yarısını da başka güne bırakmışlardı. Şişeyi de çıkardı, tam ellerini yıkayacaktı ki lavabonun aynasında kendini gördü. Yüzü kurumuş kan lekeleri içindeydi. Sahi, her şeyden önce elini yüzünü yıkamalıydı. Sabun, lavaboda tazikle fışkıran suyun sesi. Bu mutfak ne dışarıdan ne içeriden görülemeyecek biçimdeydi. Yani dışarıdan komşular göremezlerdi mutfakta kimin olduğunu, ne yaptığını. Elinin yüzünün kanlarını bol su, bol sabunla güzelce yıkadı. Kurumuş kanları temizlemişti ama dudağının şişi, burnunun ezilmişliğini nasıl giderecekti? Onu silkti. Adağın sende. Sorarsa kavga ettim derim. Sanki birden karşısına Semra dikilivermiş gibi, hiç şekerim, dedi. Her gelenin biriyle kavga ettim. Sonra Semra'nın kaba tüylü, tertemiz havlusuna yüzünü gömerek sıkı sıkı kuruladı. Tam kadehe rakısını koyarken uykulu gözleri yüklü göğsüyle Semra mutfak kapısında kedi sessizliği içinde beliriverdi. Kolay gelsin. Bayağı korktu birden. Şiş dudakları ezik burnuyla çirkin çirkin güldü. Eyvallah şekerim. Acıktın mı? Soruyor musun? Sarışın kadın tül inceliğindeki geceliğinin içinde vesili bir balık kımıldanışıyla yanına geldi. Saçlarını okşarken sordu. Nedir yüzünün hali? Kadehini tepesine dikti. Sorma. Sordum gitti. Sahine. Önce beyaz peynir, sonra ekmek çiğnerken ehemmiyetsiz, dedi. Kavga mı ettin? Evet. Kiminle? Memlekette hergele mi ararsın? İtin birine içerledim. Kafamı kızdırdı. Berbatını çıkarırken ondan da 2 yumruk hediye aldık. Mesele bu. Bırak şimdi sen onu bunu. Ne diye içmiyorsun? Kadın içini çekti. Vakit çok geç. Yanisi panayotu içmesem daha iyi. Dalga mı geçiyorsun Kayarto? Bayılıyordu genç adamın bu şakalarına. Uzattı kadehi. Hoşlandığı, hem de çok hoşlandığı hovardasının elinden içti. Meze, pardon. Çatalıyla kocaman bir peynir parçası aldı, uzattı. Otur dizime. Oturdu genç kadın. Çıplak kolunu genç adamın boynuna doladı. Ne diye kavga edersin itle köpekle bilmem ki. Boşver, dedi Reşat. Ne olmuş? Çirkinleşmişsin ayol. Benden nefret mi ediyorsun yoksa? Genç kadının aklı gitti. İhtimal verir misin? Bilmem. Hani hiç çekinmeden haber ver de. Başımın çaresine bakayım. Bütün bunlar laftı. Değil, dudağı şişmiş, burnu ezilmiş, suratı tanınmaz derece çirkinleşse bile vız gelirdi. Seviyordu onu, sevecekti. Kadehler kadehleri kovaladı. Mezeler, kafalar iyice tutulmuş, damarlardaki kanlar kurşun hızıyla dönmeye başlamıştı. Zaten yarımlık rakı da son bulmuştu. Reşat, şimdi, dedi. Kadın boynuna sarılarak etli dolgun dudaklarını uzattı. Öp beni. Acele etme. Kadın adeta tehditle öp diyorum. Öpmezsen öldürürüm seni. Kaşar. Reşat da kadının bu çapkın, bu argo dolu sözlerine bitiyordu. Her zaman içerler, kadın hemencecik sarhoş olur, adama sarılır. Adam da mahsustan işi yokuşa sürerek kadını kızdırır. Sövdürüp saydırırdı. Gene öyle, öldür hadi, dedi. Yaşat, çıldırtma beni, öp diyorum. Ağzını yıka, dişlerini fırçala öyle. Benden iğreniyor musun? Ağzının bulaşığından, senden değil. Reşat, ne var? Adamı omuzlarından tutup şiddetle sarstı. Ne varmış hergele? Canım desene, yavrum desene, bir tanem desene. Değilsin ki. Ne? Değilsin. Genç kadın ateş saçan gözleriyle genç adamın dizinden yere atlayıp yumruklarını beline dayadı. Değil miyim? Reşat katıla katıla güldükten sonra değilsin, dedi. Kadının şakası yoktu. Mutfaktaki döşeme, tavan, tel dolap, lavabo, masa, iskemle, iskemleler. Raflarda tabaklar, çanak çömlek tepesinde fırıl fırıl dönüyordu. İçtiği zaman kendini bilmeyecek derecede çılgınlaşması, hemencecik kavga çıkarıp saç baş yolması yüzünden hiçbir bar ya da pavyonda uzun zaman dikiş tutturamıyordu. Ayık zamanlarında şen, şakacı, yardımsever olmasına, yapılan ima ya da hakaretlere şaşılacak bir sabırla dayanmasına karşılık, içtiği zaman bütün o dayandığı şeyleri de dışa kusuyordu. Reşat'ın şakadan değilsini gene tepki yaratmıştı içinde. Ağlayacak kadar hırslı, vahşiliğinin son kertesine gelmiş, yırtıcı bir dişi kaplan gibi belinde yumruklarıyla bakıyordu. Reşat kadının bu haline birden dikkat ederek kalktı, yanına gitti. Canım benim, dedi. Bu halinle o kadar güzelsin ki. Genç kadın genç adamın uzanan eline sertçe vurdu. Gelme, çek elini. İşin şakası olmadığını anlamıştı. Semra, dedi. Yavrum, ben senin yavrun filan değilim. Ben madem canın, sevgilin bir tanen değilim, o halde canın, sevgilin bir tanen kimse, git onun yanına. Reşat gene de bir hamlede kucaklayıp çırpınmasına, genç adamın başını sırtını yumruklamasına rağmen omuzunu alıp mutfaktan çıkardı. Mutfak lambası açık kalmıştı ama Reşat'ın böyle ufak şeyleri görecek zamanı mıydı? Koridor, sofa, sonra yatak odası. Kırmızı bir gece lambası geniş karyolalı ufacık yatak odasını pembe pembe aydınlatıyordu. Kadını beyaz, temiz örtülerin pembeliğine attı. Savrulan kısacık eteklerin altında birer soru işareti gibi kıvrılıp açılan, genç adamı arada savrulan tombul bacaklar. İstemiyorum, istemiyorum, git istemiyorum işte. Semra, Semracığım, yavrum, şaka yaptım, vallahi şaka. Küçücük topuklu, ufacık, bembeyaz bir tekme. Reşat geriledi. Sonra bütün direnilerini kırarak kadını kucakladı. Artık ne tekme, ne kıvranma, ne de istemiyorum, istemiyorumlar. 14. ayrımın sonu, sayfa 196.